Ayrım 2, Göl İnsanları, Kemal Tahir, sayfa 19. Ancak dört sefer yaptıkları halde kervanın daima arkasında giden boz oğlan kaypaklığa başlamıştı. Sezdirmeden ileri geçiyor, ağaç gövdelerine sürtünüyordu. Bu surette küfeyi devirerek yükten kurtulmanın mümkün olacağını nasılsa öğrenmişti. Hamdi arkasından seslendi. ''Boz oğlana bak Salih, eşekliği tuttu, kütüklere kütüklere gider.'' Deli İbrahim güldü. Boz oğlan bizden akıllı desene Hamdi. Neden? Baksana yorulduğunu bilir bayağı hayvancık. Hamdi Bulgaryalı İbrahim'in yine laf dokundurduğunu anladı. Lakin sükûnetini bozmadı. Ne yapalım biz insanoğluyuz, onlar merkep. Ekmek yediğin kapıya katiyen küfranlık etmeyeceksin Bulgaryalı.
Siz de yorulunca durmak küfranlık mı sayılır?
Maaşı hak etmemek küfranlıktır, ne sandın?
Ölelim mi be?
Çalışan ölmez. Ben buraya gelmeden önce siz sabahtan akşama kadar 6-7 sefer ancak yaparmışsınız. Ben geldim geleli 10 seferden aşağı düşmez oldu.
Ölüyor muyuz? Ölmüyoruz ama yoruluyoruz.
Neyin yorulması? Hava fırtına yaptı mı yan gelip yatıyoruz. İşte 3 gündür oturduk.
Biz oturunca kaptan uğramadı. Erzaktan zarar ettik. Helvaya peynire kaldık.
Aldırma.
Nesini aldırayım? Yalnız merak ediyorum. Kaptan sana cennette köşk mü yaptıracak?
İbrahim ile Hamdi iddialaşırken ötekiler ekseriye lafa karışmazlardı. Yanlarında yürüyen ağazade Mustafa zor bir şeye karar vermiş gibi cigarasını hiddetle yere attı. Yorgun olduğu için artık dayanamamıştı.
Hamdi, sana kızıyorum dedi. Olmaz yere eşek gibi didinirsin. Geçen de İbrahim'e de söyledim. Gördüğümüz iş hani bir işe benzese yüreğim yanmaz. Cenabet şey, çakılı küfeye doldur, gölün kenarına yık, gelip alsınlar. Nereye götürürler, ne yaparlar bilmezsin.
Nasıl bilmem, Terkos köyünün yanında koca su fabrikası kuruluyor.
İbrahim sinek kovar gibi elini salladı.
Fabrika yapılmadan evvel neyin eksikti, yapılınca neyin ziyadeleşecek?
Kuru bacak Mehmet gizlice gülümsedi. Hamdi yeşil gözleriyle hepsinin yüzüne ayrı ayrı bakıyordu.
Anlamadım İbrahim. Mustafa'nın demek istediği şu. Mesela çiftçi kısmısı tarlacığını sürerken, tohumcuğunu saçarken sonunda ne olacağını bilir. Yağmur yağar da mahsul iyi çıkarsa yüzü güler. Bu sebepten kendini işe kaptırır, çalışırken dünyayı düşünmez. Burada öyle mi? İş bizi avutmuyor, kürek sallamaktan adamın canı sıkılıyor. Düşünürken hiddetleniyorum demen bu demek değil mi ağzade?
Mustafa memnun oldu. Yaşa Bulgaryalı, dava vekili gibi adamsın. Tamam böyle, anladın mı Hamdi ağa? Sarmıyor çakıl çekmek. Hamdi Karabiga'nın Çerkez köylerindendi. Sevdiği kızı dengi değildir diye kendisine vermek istemedikleri için gurbete çıkmış, 6 seneden beri köyüne hiç uğramamıştı. Gurbete çıktı çıkalı Çorlu, Mızraklı süvari alayında askerlik, İstanbul'da seyislik, tahdisiye gemisinde tayfalık, ada pazarında koruculuk ve birçok yerlerde işçilik yaptığı halde İbrahim'le Ağazade Mustafa'nın ne demek istediklerini bir türlü anlayamıyordu. Çakıl çekmek neden kötü olsun? Bunun öteki işlerden ne farkı var diye soracaktı. Vazgeçerek kolay kızmayan inatçı adamlar gibi başını önüne eğdi. İbrahim onun uzun uzun sustuğunu görünce dirseğiyle karnını dürterek sordu.
Ne düşündün kardeşlik?
Hiç, Allah'ıma şükür düşünecek bir şeyim yok.
Düşünecek bir şeyi olmak da düşünecek bir şeyi olmamak da kötüdür bugün için.
Gene başladın karışık laflara Bulgaryalı. Gölün kenarından kulübeye döndükleri zaman vakit öğleye geliyordu. Birbirlerine belli etmeden sabahtan beri arada sırada hatırladıkları ölünün olduğu gibi durup durmadığına baktılar. Duvarın dibine en son gidip gelen İbrahim gülümseyerek ''Baktım da yatıyor olduğu gibi'' dedi.
''Nüfus kağıdımı 12 liramı verin, karnım acıktı falan demez artık. Geçmiş gitmiş.''
Yemeğin yarısında Ağazade Mustafa'nın diş ağrısı tuttu. Yanağını eliyle kapatarak dışarı çıkınca Hamdi söylendi.
''Şu domuzu çektiremedin. Geçenlerde Terkos köyünde hazır buradayız. Beraber Sadık Baba alıversin dedim, kulak asmadın.''
Mustafa dışarıdan cevap verdi.
''O zaman ağrısı kesilmişti.''
Deli İbrahim ağrıyan diş kerpeteni görünce siner dedi. ''Akılcı erer sanırsın. Şuna biraz çay kaynatalım.'' Sıcak sancının panzehiridir. Ne dersin Hamdi ağa?
İyi bildim Bulgaryalı. Ateşi yak, çaydanlığı koy. Hep içeriz. Recep kapıya doğru bakıp sesini alçalttı.
Ne de ağa oğlu mübarek. Kendine kalsa çay bile pişiremez.
Kuru bacak Mehmet sağ elini karnının üstünde saz çalıyor gibi gezdirdi. Bir bağlama çalar, o kadar. Ama bağlamayı da çalar hani. Dağı taşı inletir ağazade.
Hakikaten arkadaşları yapmasa Mustafa açlıktan ölür, kirden pislikten kokardı. Elini evde işe sürmediği, hovardalıktan başka bir şey düşünmediği anlaşılıyordu. Mustafa oturup köyünden kimsesinden bahsetmeyi sevmezdi. Yalnız arada bir söylediklerinden babasının Çatalca taraflarında çok zengin bir köy ağası olduğunu, askerliğini bedelli yaptığını, babasının olmaz bir lafına canı sıkılarak 2 senedir gurbet gezdiğini öğrenmişlerdi.
Kuru bacak Mehmet dışarıda dişini tutarak tek başına dolaşan Mustafa'yı seyrederken bunları hatırladı.
''Bizim oğlan akılsız dedi. Yarın kalk köyüne git. Baba yüreği bu. Kovsa bile yıllarca küs durmaz. Evlat yüzünü görünce yumuşar. Çoktan da yumuşamıştır. Başını döver olmuştur ya, o da ayrı.''
''Kovulduğu yere gitmek ite mahsustur. Kendini bilen erkek tükürdüğünü yalamaz. Elin ekmek tuttukça çalışırsın. Vücuttan düşersen devletin bu kadar hastanesi var. Birine sokulur, ölüp gidersin.''
İbrahim elini salladı.
''Ne deseniz boş, Mustafa zaten yolu tuttu. Çağıran olmadığı için kıyın kıyın yanaşıyor. İşte Zonguldak'tan Terkos'a kadar geldi. Artık dayanamaz, baba ocağına döner, görürsünüz.''
Kulübenin önüne yere devrilmiş kütüklerin üstüne oturarak çayın kaynamasını bekliyorlardı. Dibi is bağlamış kırmızı çaydanlığın burnundan duman çıkmaya başlayınca Salih bardakları hazırladı. Çay bardakları 2 küçük reçel kavanozuyla 2 sırçalı maşrapa, bir de kenarı çatlak yoğurt kasesinden ibaretti. Hamdi şeker külahını getirdi. Küçük Salih daima birisi bitirdikten sonra içiyordu. Hamdi herkese 3'er tane şeker dağıttı. Recep çayı karıştırırken başını kaldırmadan sordu.
''Buralarda kara kedi olur mu Mustafa?''
''Ormanda yaban kedisi çoktur, lakin karasını beyazını bilmem.''
İbrahim güldü.
''Neye sordun Recep, ölünün üstünden atlarda hortlak olur diye mi?''
Recep'in babası köy imamıydı. Kuru bacak Mehmet'e göre dine mahsus bir sürü şey biliyordu.
''Öyle ya, tekin sayılmaz.''
''Hortlar mı demek?''
''Hortlar, gece vakti gezer dolaşır. Allah korusun, hepimizi rahatsız eder.''
''Bunlar masal, uydurma laf İmamoğlu. Ölen adam dünya yıkılsa kalkıp dolaşmaz. Kıyamette bile kalkacağı şüpheli.''
Mustafa diş ağrısını unutmuştu.
''Kıyamet, kıyamet derler. Şunu bileniniz varsa bir anlatın.'' dedi.
Hamdi İstanbul'da bir müddet Amerikalı Asar-ı Atika alimlerinin yanında çalışmış, birkaç kere de Aksaraylı Arap Hoca ile define aramaya gitmişti. Aksaraylı Arap Hoca'nın dünyaya ve ahirete dair çok derin malumatı vardı. Hamdi bunların hemen hepsini karmakarışık ezberlemişti. Evvela alay ediyor zannettiği Mustafa'nın ciddi söylediğini anlayınca şaşırdı.
''Kıyameti bilmiyor musun? Sizin köyde İmam Hoca yok mudur?''
''Vardır.''
''Anlatmaz mıydı?''
''Bilmem.''
''Azade, sen cuma namazına, Ramazan'da teraviye hiç gitmedin mi?'' ''Küçükken giderdim, yani ihtiyarın zoruna. Rabbim günah saymasın, abdestsiz falan sıraya geçer, öteberi şeytanlık kura kura yatar kalkardım.''
İbrahim ötekiler gibi ürkmedi.
''Aldırma.'' dedi. ''Abdestsiz namaz kılan bu dünyada bir sen değilsin.''
Recep korkmuştu. ''Tövbe de, tövbe de, günah Bulgarya kafiri.''
Hamdi bir parça şeker kırıp avurduna saklayarak anlattı. ''Dinle Mustafa, kıyametten evveli var. Mehdi Resul gelecek. Mehdi Resul şimdi bir yerdedir. Hint'te mi, Çin'de mi, Arap'ta mı bilinmez. Sancak-ı Şerif yok mu? Sancak-ı Şerif şimdi yüzünün üstüne toprakta yatar. Vakti zamanı gelince kendi kendine kalkıp dikilecek. İşte o alamet Mehdi Resul göründü alametidir. Mehdi sancağı eline alacak, acele Müslümanların önüne düşecek. Büyük bir muharebe olacak, bütün kafirler kılıçtan geçirilecek.'' Mustafa sözlerine akıl erdirebilmek için şüpheli şüpheli Hamdi'nin yüzüne bakıyordu. İbrahim ara yerden kayıtsızca sordu.
''Mehdi Resul'ün harbi kılıçla mı olacak Hamdi?''
Hamdi kılıçla olacak elbet, ne sandın?
Gavur mitralyöz tayyare kullanırsa?
Bu cihet Hamdi'nin hiç aklına gelmemişti. Böyle vaziyetlerde tereddütün iman zayıflığına geleceğini bildiğinden acele acele cevap verdi.
Öyle şey olmaz. Mehdi Resul devrinde mitralyöz işler mi? Şişer kalır vallahi. İş kılıca dayanacak. Atların üzengisinden kan akacak. Ama sonunda insanlar rahat edecekler. Fakir zengin kalmayacak. Kurtla kuzu kardeş olacak.
Kurubacak Mehmet sıcak çaydan sonra buruşuk alnına biriken terleri sildi ve keyifle bağırdı.
Ne güzel. Belki sancak doğrulmuştur. Mehdi Resul'ün çıkması yakındır. Gelse de kurtulsak.
Recep babasından öğrendiği gibi derinden derine içini çekti.
Bakalım sende iman bütünlüğü var mı? Kurtulmak öyle kolay değil.
Kurubacak Mehmet kendisinden emindi.
Bak Mehdi Resul görünsün, iman ciheti kolay. Ben kaç paralık adamım ki, vebalim suçum ne olacak?
Recep hemşerisi olduğundan kurubacağı seviyordu.
Orası da öyle dedi. 40 yıl günahkar, 1 yıl tövbekar denilmiş.
İbrahim gene gözlerini kısmıştı.
Doğrusunu ister misin Hamdi? Senin Mehdi Resul'ün işine aklım ermiyor. Marifet kendi kendine doğrulmadan sancağı kaldırmakta. Odun bile yandım Allah diye ayaklanınca Mehdi Resul ister yetişsin ister yetişmesin. Bir de kurtlarla kuzular kardeş olacak dedin. Korkarım bu işte gene kurtlar kazanır.
Hamdi Bulgaryalı'ya dargın dargın bakarak cevap vermeye hazırlanırken Mustafa tekrar sordu.
Şu halde kıyamet dedikleri kılıç harbi öyle mi Hamdi?
İbrahim'den soluk bulsak da anlatsak. Kıyamet dünyanın sonudur. İsrafil peygamber borusunu çalınca yeryüzündeki canlılar, hayvan, insan, sizlere ömür. Dünya dümdüz olacak. Azade öylesine ki nah avucumun içi. Maşrikten yumurta yuvarla mağribe kırılmadan varsın. Dünyada bir Hak Teala bir de kurt kalacak. Rüzgar kurdun derisini ayaklarından başlayıp yüzecek. Derisi yüzülen kurt silme yara olup geberirken eyvah ben de bu kuvvet varmış da kadrini bilmemişim diyecek. Ama iş işten geçti.
Azade Mustafa masal gibi yahu dedi.
İbrahim ciddiyetle başını sallıyordu.
Masal olmasına halis kurt masalı. Lakin kurdun yüzülmüş pöstekesine olacak. Kimin hissesine düşecek orası belli değil.
Hamdi Bulgaryalı'nın dinsizliğine artık kızmıştı, ayağa kalktı.
Ölürsen görür anlarsın zındık herif.
Kurubacak Mehmet boş çay fincanını yere bıraktı. Mustafa'dan bir sigara istedi. Bizim oraların hocası kıyamet gününü böyle anlatmaz dedi. Güneş tepemize bir mızrak boyu alçalırmış, hepimizi cayır cayır yakarmış. Cümlemizin günahı vebali tartılacak, sırattan geçeceğiz.
Recep tasdik etti. Öylesi de olacak, böylesi de. İkisi de hak.
Recep'le Kurubacak Mehmet İnebolu'nun Derepınarı köyündendiler. Senede 6 ay gurbete çıkarlar, vergi, giyim, kuşam, tuz, kil, gaz yağı masarifini kazanır dönerlerdi. Recep'in köyde hali vakti iyiydi. Lakin Kurubacak'ın 2 kız, 4 erkek, 6 çocuğuna karşılık 40 dönüm tarlası vardı. Bu sebepten hissesine düşen köylü sigaralarını ay başında Terkos köyü bakkalına satmasını, sonra canı çektikçe arkadaşlarından sigara istemesini kimse ayıplamıyordu. Rüzgar yükselmişti. Rüzgarda kumsalı dalgalar yaladığı için çalışmak kabil olmuyordu. Hamdi bir gökyüzüne, bir de kımıldamaya başlayan ormana baktı. Uzaklardan yaprak ışırtıları arasından kömürcülerin balta sesleri işitilmekteydi.
Hava patlayacak arkadaşlar dedi. Haydi deniz kabarmadan bir sefer daha yapalım. Gevezelik ettik.
İbrahim küreyi omuzladı.
Ölümden korktuk, denizden ölü çıktı, belimiz büküldü.
Otlayan eşekleri toplayıp önlerine kattılar. Denizin rengi morarmıştı. Küfeleri süratle doldurdular. Çakılları gölün kenarına boşaltıp kulübenin önüne gelince Hamdi,
''Ben çamaşır yıkayacağım.'' dedi. ''İsteyen varsa haydi hazırlansın.''
İbrahim'le Kurubacak Mehmet, ''Biz de yıkarız.'' dediler. Salih ateşi yaktı, üstüne gaz tenekesini koydu. Sonra kovalarla su taşımaya başladı. Recep dizlerinden birisi yırtılmış olan pantolonunu yamamaya oturmuştu. Azade Mustafa kulübeye girdi, sedire yüzü koyun uzanıp başını koluna dayadı.
Deli İbrahim kocaman ellerine hiç yaraşmayan bir hamaratlıkla çamaşır yıkıyordu. İşe daldığı zamanlar şarkı söylemek adeti olduğundan bir Bulgar havası tutturmuştu. Hayatı Bulgarya'dan muhacir gelmesiyle başlamış gibi hikayesini kısaca şöyle anlatırdı. Osmanlı hududuna, Türkiye Cumhuriyeti'ne hala böyle diyordu. Ayak basınca sevindik. Önümüze eli defterli bir adamcağız çıktı. Safa geldiniz, hoş geldiniz babacıklar dedi. Bizi Tekirdağ'ı taraflarına iskan edecek oldu. Aklı erenlerimiz dur bakalım katip nasıl yerdir, ot biter mi, adam barınır mı dediler. Katip o da nasıl laf, bir karpuzu olur tamam 25 sağ okka çeker diye türlü türlü diller döktü. Bizi yola yatırdı. Hey anacığım bizi bir yere iskan ettiler, ormanı bile yok. Haydi yerlisine hoş diyelim, biz alışmamışız. Seferberlikten bu tarafa sürülmemiş tarlada İbrahim ne yapar? Ebniye kurduk, çalışmaya başladık. Doğrusu karpuzu iyiydi. Lakin nerede katibin 25 okkalıkları, nerede bizim yetiştirdiğimiz şuncacık bostanlar? Baktım olmayacak, çocuklarla kadını aldım, Bursa'ya geçtim. Orada çocuklar birbiri arkasına ishal oldular. Kızılcık reçeli, bulgur pilavı, yoğurt ayranı para etmedi. Birer hafta aralığına gömdük gitti. Bir ben bir kadın kaldık mı sana? Komşular kadının aklını çeldiler. Yalnız İbrahim'in geliratıyla ev dönmez. Haydi bizimle beraber İpek'e gel, yevmi alırsın dediler. Benim işim fena değildi. Lise mektebinde hademelik ediyordum. Biraz sermaye tutunca beygir arabası alıp kiracılığa başlayacaktık. Karı milleti bir şeyi aklına koyar da yapmaz mı? İpek işlemeye girdi. Sen sabah namazından akşam ezanına kadar kaynar suda çalışabilir misin akarı? 3 aya varmadan yatağa düştü. Sıcak suda çalışmak göğsüne dokunmuş. Al belayı, ince illetten kurtaramadık. Kaldık mı sana bir başımıza? İşte o gün bugündür bir abam var atarım, nerede olsa yatarım hesabı. Bir başına olmak Rabbime mahsus derler hocalar. Pek inanmayacaksınız. Bulgaryalı deli İbrahim de bir başınadır işte. İbrahim bunları söylerken başka birisine ait eğlenceli bir hikaye anlatıyor sanılırdı. Yalnız memleket hasreti duyduğu zaman küreyi birine hiddetlenmiş gibi hızlı sallar, çamaşırı böyle kızgın kızgın çitiler, şarkısını böyle bir acayip söylerdi. Ses gittikçe yükseliyor, gaydadan öğrenilmiş Makedonya havaları rüzgara karışıyordu. Azade Mustafa bağlaması elinde kulübeden çıktı. Çamaşır yıkayanların yanına oturdu. İbrahim'in türküsüne uymaya çalıştı. İyi bağlama çalıyordu. Bulgar gaydasının şımarık seslerine bizim türkülerimizin ağırbaşlı, mütehammil ve kederli çeşnisini karıştırarak farkına varmadan yeni şeyler buluyordu. İbrahim türkülerinin başkası tarafından tekrarlanmasını severdi. Arada bir oldu mu kardeşlik, orası öyle mi hiç diye gülüyor, güfteyi hatırlamak için biraz durarak baştan başlıyordu. Hamdi ile Kuru Bacak Mehmet dalgın dinliyorlardı. Küçük Salih bir kütüğe oturmuş başını sallıyordu. İbrahim bir müddet sonra şarkı söylemekten usandı. Azade benden bu kadar dedi, sen bir başına hangi havayı dilersen öttür. O zaman Mustafa toprak yoldan çıngırak ve nal sesleri işitilinceye kadar arkadaşlarına bağlama çaldı. Araba kulübenin kapısında durmuştu. Çamaşır yıkayanlar ellerinin sabununu kurulayarak koştular. Mustafa bağlamasını kolunun altına sıkıştırıp ağır ağır yaklaştı. Şerif kaptan arabacının yanından yere atlamış, mavzerini kulübenin duvarına dayamıştı.
''Merhaba Tosunlar'' dedi, ''ne var ne yok?''
''Sağlığın kaptan'' dediler.
''Geç kaldık bu hafta, açlıktan ölmediniz mi?''
Hamdi arkadaşları yerine cevap verdi. ''Ölünür mü? Geçindik.''
''Nerede Recep, balıkta mı?''
''Hayır, içeride pantolon yamıyordu. Uykuda mı kaldı, nedir?''
''Bırak, uyandırma, uyusun. Sen nasılsın İbrahim ağa?'' ''Çalışırız kaptan, çamaşıra girdik karı gibi.''
''Kuru Bacak, sen de mi çamaşır yıkıyordun ulan?'' Kuru Bacak yüzünü büsbütün buruşturarak gülümsedi. Namaz kılar gibi ellerini göbeğine kavuşturmuştu. Kaptan başını Mustafa'ya çevirdi.
''Maşallah, bağlama kolunda yeni türküler var mı?''
''Çoktan çalmadım, parmaklarım hamlamış mı?'' diye baktım.
''İyi iyi, size rakı da getirecektik. Ve lakin ısmarladığımız abam vaktinde yetiştiremedi. Gayrı haftaya, geç kalmamız da bundan.''
İbrahim tahtaları kırmızı çiçekli muhacir arabasına, yeleleri boncukla örülmüş demir kırı beygirlere dalmıştı. Hamdi, Salih, kuru bacak Mehmet helva karavanasını, peynir ve kavurma tenekesini, fasulye torbasını, ekmekleri ve sigara paketlerini kulübeye taşıdılar. Recep pantolonunu acele giyerek erzakın sandığa yerleştirilmesinde Hamdi'ye yardım etti. Kaptan küçük iskemleyi alıp kapının önüne oturmuştu. Hamdi işini bitirdikten sonra, ''Bu hafta işler durgun Şerif Ağa'' dedi. ''Bir defa 3 gün boş oturduk, fırtına kesilmedi. Bugün hem deniz kabardı hem leş çıktı.''
''Leş mi çıktı?''
Hamdi kulübeden cüzdanı getirdi. Giresun'un köylerinden. İsmi bir hoş. Kendisi 328 tevellütlü. Kömür kayığı tayfasından olmalı. Üstünde 12 lira parası vardı. Buyur say. Kaptan paraları saydı. Nüfus tezkeresine bakmadı. Nerede ölü?
Buraya getirdik. Duvarın dibine yatırdık.
İyi etmişsiniz. Götürüp karakola teslim ederim. Muamelesini yaparlar. Üstünden liman kağıdı çıkmadı mı?
Başka kağıt çıkmadı. Köyü nüfusunda yazılı. Parasını çoluğuna çocuğuna yollarsın.
Yollarım elbet. Ne kadar çakıl çektiniz?
Bugün öğleye kadar çalıştık. Yok canım, öğleden sonra da bir sefer yapıldı. Senin anlayacağın 10 günde 65 sefer tuttu.
O da yetişir. Aferin. Hayvanlar nasıl?
İyiler, çalışıyorlar.
Yaralısı hastası yok ya.
Yok.
Yemleri haftaya kadar idare eder mi?
Haftaya ne demek? 15 gün idare eder.
Tükenince haber verirsin. Motor işledi mi muntazam?
İşlemedi. 2 gün ancak geldi.
Size koyun da kestirecektim. Baktım rakı yetişmedi, kavurma aldım.
İyi ettim. Bu gece kalacak mısın?
Kaptan bazı geceler kulübede yatardı. Bunun için evden bir de yatak getirmişti.
Yok, bu gece gideyim dedi. Ölünün muamelesi filan ister. Haftaya kalırım. Ay ışığı olur. Rakı da getiririm. Bir cümbüş yaparız.
Baş üstüne.
Şerif kaptan kuşağının arasından bir kese kağıdı çıkardı.
Al şunu, arkadaşların maaşlarını ver, kendi aylığını da alırsın. Büyük para vardı, bakkal Rıza'ya bozdurduk, hep ufaklık vermiş.
Zararı yok, hani metre demiştim, getirdin mi?
Vay canına, aklımızdan çıkmış ulan.
Etme kaptan, ucuz bir şey alıver, vallah billah gavur mühendisin ölçüsü metreden büyük.
Haftaya, mutlak bekle, 1 metre alır getiririm.
Şerif kaptan birdenbire ayağa kalktı. İleri geri yürüdü. Çok sinirli, çok hareketli bir adamdı. 45-50 yaşlarında görünüyordu. Gözleri birbirine yakın ve küçüktü. Suratında büyük bir bıçak yarası vardı. Yara sağ tarafta kulaktan çeneye kadar pembe bir çizgi halinde inmişti. Bu sebepten sağ gözü daima kısılmış duruyor. Bugünkü gibi keyfi yerinde olduğu zamanlar bile yüzüne tehditkar ve mütecaviz bir mana veriyordu. Konuşurken bir elinin baş parmağıyla kalın gümüş kösteğini kımıldatır, oturduğu yerden kalksa veya durduğu yerden yürüse belindeki tabancanın kılıfını arkaya doğru iterdi. Daima kilot pantolon, avcı biçimi ceket ve çizme giyiyor, düğmelerini hiç iliklemediği ceketin altına mutlak siyah kuşak bağlıyordu. Beygirle geldiği zamanlar gümüş kırbacını unutmazdı, ekseriye sarhoştu. Kaptan lakabı denizciliğinden değil, mütarekete çetir reisliği etmekten kalmıştı.
İkinci ayrımın sonu. Sayfa 35.